Flaubert'den Madame Bovary. Birinci bölüm. Ders çalışıyorduk. Lisenin idare müdürü içeri girdi. Arkasından da kasabalıklığında giyinmiş yeni bir öğrenciyle büyük bir sıra taşıyan hademe geliyordu. Uyuyanlar uyandı. Herkes çalışırken tedirgin olmuş gibi ayağa kalktı. Müdür bize oturmamızı işaret etti. Sonra eski öğretmenine dönerek alçak sesle "Bu öğrenciyi size emanet ediyorum Bay Roger," dedi. Yedinci sınıfa gidiyor. Çalışmasıyla, gidişiyle kendini gösterirse yaşıyla uygun olan büyükler arasına geçer. Yeni öğrenci kapının arkasında köşede kalmış ancak fark ediliyordu. 15 yaşlarında kadar hepimizden daha uzun boylu bir köy çocuğuydu. Bir köy kilise şarkıcısı gibi saçları alnının üzerinde dümdüz kesilmişti. Uslu, çok sıkılgan bir hali vardı. Omuzları geniş değilse de siyah düğmeli yeşil çuvadan uzun ceketi koltuk altlarından onu rahatsız ediyordu. Kolun yırtmacından çıplak durmaya alışmış kırmızı bilekleri görünüyordu. Mavi çoraplı bacakları askılarla çok çekilmiş sarımtırak bir pantolonun altından çıkıyordu. Ayaklarında kaba, dayanıklı, iyi cilalanmamış çivili ayakkabılar vardı. Derse başlandı. Çocuk dersi kilise vaazı dinliyormuş gibi ne bacak bacak üstüne atmaya ne de dirseğinin üzerine dayanmaya bile cesaret etmeden can kulağıyla dinledi. Saat 2'de zil çaldığı vakit bizimle birlikte sıra olması için eski öğretmeni onu uyarmak zorunda kaldı. Sınıfa girince ellerimizin daha serbest kalması için kasketlerimizi yere atmaya alışmıştık. Kasketler daha kapının eşiğinde duvara çarparak pek çok toz çıkaracak şekilde sıranın altına atılacaktı. İşin bütün özelliği buydu. Ne var ki yeni öğrenci ya bu davranış fark etmediğinden ya da buna uymaya cesaret edemediğinden dua bittiği halde kasketini iki dizinin üzerinde tutuyordu. Muhafız alayı başlığından, Leistan askerlerinin miğferinden, melon şapkadan, kürk kasketten, sivri tepeli, püskül külahtan bazı unsurlara rastlanan karmakarışık tipteki başlıklardan biriydi. Kısacası bir ahmağın yüzü gibi dilsiz çirkinliğinin ifade derinlikleri bulunan o zavallı şeylerden biriydi. Balinalarla kabartılmış olan bu yumurta biçimi başlık yuvarlak üç burmayla başlıyordu. Sonra kırmızı bir şeritle ayrılmış kadife, tavşan tüyü baklavalar birbirine ardı sıra geliyordu. Daha sonra içine mukavva konmuş, su taşlı, karmakarışık bir el işiyle kaplı, bir çokgenle son bulan bir çeşit torba geliyordu. Bunun da sonunda uzun bir ince kordonun ucunda altın telden yapılmış bir haç sallanıyordu. Kasket yepyeniydi, güneşliği parlıyordu. Öğretmen, ayağa kalk, dedi. Kalktı. Kasketi düştü. Bütün sınıf gülmeye başladı. Onu yerden almak için eğildi. Yanındaki çocuk dirseğiyle vurarak onu yine düşürdü. Beriki bir kere daha kasketi yerden aldı. Öğretmen şakacı bir adamdı. Kasketini elinden bıraksana, dedi. Öğrenciler müthiş bir kahkaha kopardılar. Zavallı çocuk büsbütün şaşırdı. Öyle ki kasketi elinde mi tutsun, yerde mi bıraksın, yoksa başına mı giysin bilemiyordu. Yine yerine oturdu. Onu dizlerinin üzerine yerleştirdi. Öğretmen, ayağa kalk, adını söyle bana, dedi. Yeni öğrenci aceleci bir sesle anlaşılmaz bir ad söyledi. Ne dedin? Aynı hece tekerlemesi duyuldu. Sınıfın yuhaları arasında kayboldu. Öğretmen bağırdı. Daha yüksek sesle, daha yüksek sesle. O zaman yeni öğrenci son bir karara vardı. Ağzını ölçüsüz derecede açtı. Birisini çağırmak istermiş gibi ciğerlerinin bütün gücüyle haykırdı. Çağır Bovary. Bir hamlede fırlayan keskin çığlıklarla gittikçe yükselen korkunç bir gürültü koptu. avaz avaz bağırıyorlardı. Uluyorlar, tepiniyorlar. Çağır Bovary, çağır Bovary diye haykırıyorlardı. Sonra gürültü büyük güçlüklerle yatışıyor. Tek başına notalar haline dalgalanıyor. Arada bir, şurada, burada, iyi sönmemiş bir kestane fişeği gibi boğuk bir kahkaha yükseliyordu. Bununla birlikte yazı cezası yağmuru altında sınıfta yavaş yavaş sükunet geri geldi. Öğretmen çocuğa adını yazdırttı. Hecelettiği, okuttuğu için bunun Charles Bovary olduğunun en sonunda anlaşılabilmişti. Zavallı çocuğa hemen kürsünün dibindeki tembellik sırasına oturmasını emretti. Çocuk şöyle bir davrandı ama gitmeden önce duraladı. Öğretmen, ne arıyorsun diye sordu. Yeni öğrenci çevresinde tasalı bakışlar dolaştırarak çekine çekine kas dedi. Son derece öfkeyle bütün sınıfa 500 mısra diye haykıran bir ses bıçak gibi kesti. Yeni bir kasırgayı duyurdu. Öğretmen öfkelenmişti. Kenarsız şapkasının içinden aldığı mendille alnını sildi. Rahat dursanıza canım. Sana gelince yeni öğrenci. Ridiculus sum fiilini 20 kere yazacaksın. Dipnot Latince ben gülüncüm demekmiş. Sonra daha yumuşak bir sesle bulursun kasketini, kimse çalmaz dedi. Ortalık yatıştı. Başlar kartonların üzerine eğildi. Yeni de arada sırada bir yazı kaleminin ucundan fırlatılarak suratına mürekkep lekeleri sıçratan kağıt topaklarına rağmen örnek alınacak bir tutumla 2 saat kımıldamadan durdu. Yalnız eliyle yüzünü siliyor, başı önünde kımıldamadan oturuyordu. Akşam etütte sırasından kolluklarını çıkardı. Ufak tefek eşyasını düzene koydu. Büyük bir özenle kağıdını hazırladı. Her kelimeyi sözlükten arayarak, kendini çok yorarak, doğrulukla, içtenlikle çalıştığını gördük. Hiç şüphesiz gösterdiği bu iyi niyet sayesinde aşağı sınıfa inmekten kurtuldu. Çünkü kuralları oldukça iyi biliyorsa da, ifadesinde, şivesinde hiçbir zarafet yoktu. Ailesi masraf olmasın diye onu liseye elden geldiği kadar geç gönderdiğinden onu Latince'ye köyün papazı başlatmıştı. Babası Charles Denis Balteon Bovary eskiden alay hekimi yardımcısıydı. 1812'ye doğru askeri kayıt işlerinde bir yolsuzluktan dolayı adı lekelenmiş, hizmetten ayrılmak zorunda kalmıştı. O zaman bir çorap tüccarının kızı onun kılık kıyafetine, haline, gösterişine aşık olmuştu. Bovary'de bu kız şeklinde ortaya çıkan 60 bin franklık bir çeyizi geçerken yakalamak için özel üstünlüklerinden yararlanmıştı. Yakışıklı, palavracı, övünmesini seven bir adamdı. Yan sakallarını bıyıklarına kadar uzatırdı. Parmakları hep yüzüklerle süslüydü. Göze çarpan renklerle giyinen bu adamın bir seyyar satıcının ucuz gevezeliğine eklenen babacan, sade bir görünüşü vardı. Evlendikten sonra 2-3 yıl iyi yiyerek, sabahları geç kalkarak, büyük porselen pipolar içerek, sık sık kahvelere giderek, geceleri ancak tiyatrodan sonra eve dönerek karısının servetiyle yaşadı. Kaynatı öldü. Az bir şey bıraktı. Bu duruma fena halde canı sıkıldı. Öfkelendi. Kendini imalatın içine attı. Orada biraz para kaybetti. Sonra da köye çekildi. Orada kendini göstermek istiyordu. Yalnız tarımdan da, dokumacılıktan da daha çok anlamadığından, atlarını çift sürmeye gönderecek yerde üzerlerine bindiğinden, elma şarabını satacak yerde şeyler dolusu içtiğinden, kümesinin en güzel hayvanlarını yediğinden, av çizmelerini domuzlarının iç yağıyla yağladığından, bütün ticareti olduğu yerde bırakıvermenin daha iyi olacağını anlamakta gecikmedi. Böylece yılda 200 frank karşılığında Cox bölgesiyle Picardy sınırları üzerinde bir köyde, yarısı çiftlik, yarısı efendi evi, bir çeşit konut bulup kiraladı. Üzgündü, pişmanlıklarla doluydu, kaderi suçluyordu. Herkese karşı kıskançlık duyuyordu. 45 yaşındaydı ama dediğine bakılırsa insanlardan bıkmıştı. Huzur içinde yaşamaya karar vererek dünyadan elini eteğini çekti. Oraya kapandı. Eskiden eşi ona deli gibi aşıktı. Kadın onu köle gibi sevmişti. Bu da erkeğini kendisinden daha çok soğutmuştu. Kadıncağız eskiden neşeli, konuşkan, tümüyle sevgi doluyken yaşlandıkça geçimsiz, yaygaracı, sinirli biri olmuştu. Onun bütün köy aşitvelerinin peşinden koştuğunu, geceleri kötü tanınan 20 yerden kovulup bezgin, buram buram sarhoşluk kokarak geldiğini gördükçe, önceleri hiç şikayet etmeden öylesine acı çekmişti ki, sonra gurur isyan etmişti. O zaman ölünceye kadar muhafaza ettiği sessiz bir metanetle, sabırla, öfkesini yutarak susmuştu. Durmadan öteye beriye koşuyor, çabalıyordu. Avukatlarına, mahkeme başkanlarına gidiyor, senetlerinin vadesini hatırlatıyor, uzattırıyordu. Evde de ütü yapıyor, dikiş dikiyor, çamaşır yıkıyor, işçilere gözcülük ediyor, ücretlerini ödüyordu. Beyefendi ise hiçbir şeyle ilgilenmeden, yalnız karısına kalp kırıcı sözler söylemek için silkelenip üzerine attığı somurtkan bir yarı uyku içinde uyuşuk duruyor, küllere tükürerek ocağın başında tütün içerek oturuyordu. Kadının bir çocuğu olunca onu sütle yanına vermek gerekecekti. Yanlarına döndüğü vakit yavrucak, prensler gibi şımartıldı. Anası onu reçellerle besliyordu. Babası ayakkabısız koşmasına izin veriyor. Filozof görünmek için de hayvan yavruları gibi pekala çırılçıplak da dolaşabileceğini söylüyordu. Annenin sevgilerine karşılık onun kafasında çocukluk konusunda belli bir erkekçe ülkü vardı. Ona uyarak oğlunu yetiştirmeye çalışıyor. Sağlam bir yapısı olması için de Spartalılar gibi sert bir şekilde büyütülmesini istiyordu. Onu soğuk odada yatırıyor. İri yudumlarla sert içki içmesini, dini törenlere hakaret etmesini öğretiyordu. Ne var ki çocuk doğuştan sakin yaratılışlıydı. Onun çabalarına iyi karşılık veremiyordu. Anası onu hep peşinden sürüklüyordu. Çocuğa mukavvadan şekiller kesiyor, ona masallar anlatıyor. Onunla sonu gelmez, acı neşelerle, geveze şakalarla dolu monologlarla konuşuyordu. Hayatının yalnızlığında dağılan, kırılan bütün isteklerini bu çocuk başının üzerinde topluyordu. Yüksek mevkiler hayal ediyor, onu büyümüş, yakışıklı, akıllı, bayındırlıkta ya da adliyede yerleşmiş olarak görüyordu. Oğluna okuma yazma, hatta kendisinin eski piyanosunda 2-3 küçük parça çalmasını bile öğretti. Yalnız B. Bovary edebiyata düşkün olmadığı için bütün bunların gereksiz olduğunu söylüyordu. Acaba onun resmi okullardaki masrafını karşılayacak, ona bir görev ya da bir şirket satın alabilecek miydi? Kaldı ki insan cesaretle, küstahlıkla hayatta başarı sağlar. Bayan Bovary dudağını ısırıyordu. Çocuk da köyde başıboş dolaşıyordu. Çiftçilerin peşinden gidiyor, yerden aldığı topak topak toprakla uçan kargaları avlıyordu. Hendekler boyunca böğürtlen yiyor, elinde sopa, hindileri bekliyordu. Ekini harman ediyor, ormanda koşuyor. Yağmurlu günlerde kilisenin kemerleri altında kaydırak oynuyordu. Büyük yortularda bütün gövdesiyle kalın ipte sallanmak, onun uçuş sırasında iple birlikte götürüldüğünü duymak için çanları çalmasına izin vermesini kayyumdan rica ediyordu. Böylece bir meşe gibi büyüdü. Elleri güçlendi. Yanakları al al oldu. 12 yaşına gelince annesi eğitimine başlamasını sağlayabildi. Bu işi rahibe havale ettiler. Yalnız Dersler o kadar kısaydı, oğlan da o kadar az ilgi gösteriyordu ki pek bir fayda sağlanamadı. Dersler boş zamanlarda kilisenin kutsal eşyalar odasında bir vaftiz töreniyle bir cenaze ayini arasında ayakta aceleyle veriliyordu. Ya da rahip akşam duasından sonra gitmesi gereken bir yer olmadığı zaman öğrencisini çağırtıyordu. Onun odasına çıkar yerleşirlerdi. Şamdandaki mumun çevresinde gece sinekleri, pervaneler dönüşüp dururdu. Oda sıcak olurdu. Çocuk uyurdu. Adamcağız da elleri karnının üstünde uyuyakalırdı. Kimi seferde can çekişen bir hastaya son şarapla ekmek ayini yaptırdıktan sonra dönerken Charles'ın kırlarda haylaz haylaz dolaştığını görünce ona seslenir, bir çeyrek saat örür ve öğüt verir, fırsattan yararlanarak bir ağacın dibinde ona fiil çekimini yaptırırdı. Yağmur ya da yoldan geçen bir tanıdık onların çalışmasını keserdi. Rahip öğrencisinden memnundu. Hatta delikanlının belleğinin kuvvetli olduğunu söylerdi. Charles bu kadarla yetinemezdi. Bayan Bovary kuvvetli davrandı. Bay Bovary de utandığı, daha doğrusu usandığı için hiç direnmeden kabul etti. Çocuğun ilk Hristiyanlık ayinini yapması için bir yıl daha beklenildi. 6 ay daha geçti. Ertesi yılda Charles kesinlikle Rouen Koleji'ne gönderildi. Onu oraya babası Ekim sonunda Saint Romain Panayırı'nın zamanında kendisi götürdü. Bugün hiçbirimiz onun hakkında pek bir şeyler hatırlayamaz. Sınıfta ders dinleyen, yatakhanede rahatça uyuyan, yemekhanede bol yemek yiyen, teneffüslerde oynayan, etüt zamanı çalışan, yumuşak başlı bir oğlandı. Velisi Genter Sokağı'ndaki bir hurda demir toplayıcısıydı. Onu ayda bir kere pazar günleri dükkanını kapattıktan sonra okuldan alır. Vapurları seyrederek gezinmesi için limanın rıhtımına yollar. Sonra da daha saat 7'de akşam yemeğinden önce yine okula getirirdi. Charles her perşembe akşamı kırmızı mürekkeple anasına uzun bir mektup yazar. Bunu 3 mühür mumu ile mühürlerdi. Sonra ya tarih defterlerini temize çeker ya da etüt odasında sürüklenip duran eski bir Anarhasis cildini okurdu. Dipnot, M.Ö. 6. yüzyıla doğru Atina'ya gelen Solon'un yakın arkadaşı İskit filozofu. Yani Anarhasis İskit filozofuymuş. Gezinti sırasında kendisi gibi köylü olan Hademe ile sohbet ederdi. Dikkatiyle, çalışma gücüyle hep sınıfın ortalarını doğru tutunabildi. Bir keresinde de tabi bilimlerden ikincilik mükafatı kazandı. Gel gelelim, ailesi onu tıp öğrenimi yaptırmak için lise son sınıfta okuldan aldı. Bakalorya sınavlarına kadar kendi kendini yetiştirebileceğine inanıyorlardı. Annesi ona Öde Röbek üzerinde tanıdığı bir boyacının evinde 4. katta bir oda seçti. Yeme, içme, yatma ücreti konusunda anlaştı. Biraz eşya, bir masa, 2 sandalye sağladı. Evinden yaban kiraz ağacından yapılmış eski bir karyola getirtti. Ayrıca yavrucağını ısıtacak odunla ufak bir dökme soba da aldı. Sonra artık kendi kendine kaldığına göre iyi davranması için bin bir tembihten sonra hafta sonunda kalktı gitti. Charles ders programını okuyunca sersemleşti. Anatomi, patoloji, fizyoloji, eczacılık, kimya, botanik, klinikle tedavi dersleri, sağlık koruma, hekimlikte çaba. Hepsi nereden geldiğini bilmediği, ona tıpkı yüce karanlıklarla dolu tapınak kapıları gibi görünen bir sürü kelime. Bunlardan hiçbir şey anlamadı. İstediği kadar dinlesin, bir şey anlamıyordu. Oysa çalışıyordu. Ciltli defterleri de vardı. Yaptığı işin farkında olmadan, gözleri bağlı, olduğu yerde dönüp duran dolap beygiri gibi günlük küçük görevlerini yerine getiriyordu. Annesi onu masraftan korumak için her hafta posta arabasıyla fırında pişmiş bir parça dana eti gönderiyordu. Charles bunu sabahları hastaneden dönünce ayaklarını ısıtmak için tabanlarını duvara vura vura yiyordu. Ondan sonra da derslere, amfilere, belediye hastanelerine koşmak, bütün sokaklar aşılarak eve geri dönmek gerekiyordu. Akşam ev sahibesinin etsiz, yağsız, yavan yemeğinden sonra odasına çıkıyor. Kıpkırmızı kesilen sobanın yanında dumanı tüten ıslak elbiselerin içinde çalışmaya koyuluyordu. Güzel yaz akşamlarında, ılık sokakların boş olduğu saatlerde, hizmetçi kızların kapı eşiklerinde oyun oynadıkları sırada Charles penceresini açıp dirseklerini pervaza dayardı. Roy'nin bu mahallesini iğrenç bir küçük Venedik haline getiren çay aşağıda, oranın ayakları altında, köprüleri, parmaklıkları arasında sarı, mor, mavi renkte akardı. Kıyıya çömelmiş işçiler suda kollarını yıkarlardı. Tavan aralarının tepesinden uzanan sırıkların üzerinde pamuk çileleri açıkta kuruyordu. Tam karşıda, damların ötesinde, batan kızıl güneşle büyük, tertemiz gökyüzü uzanıyordu. Oralar kim bilir ne kadar güzeldi. Kayın ağacı ormanın eserinde değil mi? Kendisine kadar ulaşamayan kırların güzel kokusunu içine çekmek için burun deliklerini açıyordu. Zayıfladı. Boyu uzadı. Yüzü onu adeta ilgi çekici hale getiren bir çeşit üzgün ifadeye büründü. Tabii gevşekliği yüzünden bütün eski kesin kararlarından vazgeçti. Bir keresinde bir vizitayı, ertesi günde ders kaçırdı. Tembelliğin tadını alınca da yavaş yavaş bir daha artık okula dönmedi. Domino tutkusuyla meyhaneye alıştı. Her akşam siyah noktalarla işaretlenmiş küçük koyun kemiklerini mermer masalar üzerine çarpmak için pis bir oyun salonuna kapanmak, özgürlüğünün, kendine karşı itibarını artıran değerli bir olayı gibi görünüyordu. Bu dünyayı tanımaya başlamak, yasak zevklere giriş gibi bir şeydi. İçeri girerken kapının tokmağına elini hemen hemen şehevi bir neşeyle dokunduruyordu. O zaman içinde sıkışıp kalan pek çok şey genişledi. Hoş geldin törenlerinde söylediği şarkıları ezbere öğrendi. Berengaria'ya karşı şiddetli bir tutkuya kapıldı. Sıcak şarap hazırlamasını öğrendi. En sonunda da aşkı tattı. Bu hazırlık çalışmaları sayesinde sağlık memuru sınavında kesin başarısızlığa uğradı. O akşam başarısını kutlamak için onu evde bekliyorlardı. Yaya olarak yola çıktı. Köyün girişine doğru durakladı. Annesini oraya çağırdı. Her şeyi anlattı. Ana, başarısızlığı ayırtmanların haksızlığına yükleyerek oğlunu mağdur gördü. İşleri yoluna koymayı üzerine alarak ona biraz kuvvet verdi. Bay Bovary ancak 5 yıl sonra gerçeği öğrendi. Olay artık eskimişti. Zaten kendi kanından gelen birinin aptal olabileceğini aklına getiremediği için durumu olduğu gibi kabul etti. Böylece Charles yeniden işe koyuldu. Hiç ara vermeden sınavının bütün konularını hazırladı. Sorularını ezberledi. Oldukça iyi bir numara alarak geçti. Anası için ne mutlu bir gündü o. Büyük bir ziyafet verdiler. Nerede hekimlik edecekti? Tostesta. Orada yalnız yaşlı bir hekim vardı. Uzun zamandan beri Bayan Bovary 4 gözle onun ölümünü bekliyordu. Adamcağız daha ölmeye niyetli olmadığı halde Charles tam karşıya, onun yerine geçecek hekim olarak yerleşti. Ne var ki insanın oğlunu yetiştirmesiyle, ona hekimlik öğretmekle, hekimlik edecek yer bulmakla her zaman tamamlanmıyordu ki. Ona bir de eş isterdi. Anası onu da buldu. Diabelli Bir adliye katibinden dul kalmış, 45 yaşında, 1200 lira gelirli bir kadın. Bayan Dümük'ün bir çalı demeti gibi kuru, bahar sürgünleri gibi sivilce içinde çirkin bir kadın olmasına rağmen şüphesiz ki Talip'ten yana hiç de sıkıntısı yoktu. Gayesine erişmek için Bovary ana hepsini uzaklaştırmak zorunda kaldı. Hatta rahiplerin desteklediği bir domuz kasabının oyunlarını da pek ustalıkla bozdu. Charles evlenince daha iyi bir duruma yükseleceğini düşünmüştü. Daha özgür olacağını, istediği gibi davranıp parasını istediği gibi kullanabileceğini ummuştu. Ne var ki karısı dizginleri ele aldı. Herkesin önünde şunu söyleyecek, bunu söylemeyecekti. Her cuma etsiz yemek yiyecek, onun istediği gibi giyinecek. Ücretini vermeyen hastaları onun emriyle hırpalayacaktı. Kadın onun mektuplarını açıyor, davranışlarını gözetliyor. Kadın hastalarını muayene ederken bölmenin arkasından onu dinliyordu. Kadın her sabah ille kakao içecek, ille kocasından sonu gelmez ilgiler görecekti. Durup dinlemeden, sinirlerinden, kalbinden, sıkıntılarından sızlanıyordu. Ayak sesleri onu rahatsız ediyordu. Uzaklaştınız mı? Yalnızlığa dayanamıyordu. Yanına geldiniz mi? Hiç şüphesiz onun öldüğünü görmek içindi. Akşamları Charles evine döndüğü vakit uzun, sıska kollarını çarşafların altından çıkarıyor. Kocasının boynuna doluyor. Onu yatağının kenarına oturtarak üzüntülerini anlatmaya koyuluyordu. Kendisini unutuyormuş, mutlaka başka bir kadını seviyormuş. Mutlu olamayacağını ona önceden haber vermişler. Sözlerini kocasından sağlığı için bir şurupla biraz da aşk isteyerek bitiriyordu. Biz de ilk bölümü bitirdik. Hadi hayırlı olsun. Umarım tüm kitabı bitirmek de nasip olur. Herkese iyi günler.